kitaplardan.
Sevgili dinleyenler, bugün gene eski kitaplardan bir kitabı konuşacağız sizlerle. Eski kitaplar niçin önemli? Eski kitaplar bizim kültürümüzü, tarihimizi şekillendiren ve geleceğimize yön veren eserler. Biz bu eserlerden yararlanarak geleceğe daha güvenle bakıyoruz ve geleceğimizi daha anlamlı bir şekilde planlayabiliyoruz. O yüzden her zaman bu eski kaynaklarımıza, eski kitaplara ihtiyacımız olduğu için bu programda mümkün olduğu kadar tarihi mirasımızın, kültürel mirasımızın ürünlerini sizlerle paylaşmaya, konuşmaya çalışıyoruz. Geçmişi anlamadan, geçmişten uzak durarak geleceğe güvenli bir yürüyüş olmaz diye düşünüyoruz. Başkalarının birikimlerinden yararlanmaktan kaçınmamak, kendi özümüzü koruyarak başkalarının insanlığın ortak mirasına kattıklarından elbette faydalanmak önemlidir. Ama kendimiz olarak yolumuzu sürdürebilmemiz için kendi birikimlerimizi, kendi mirasımızı daha bir özenle, daha büyük bir saygıyla ele almamız gerekiyor. Bu haftaki programımızda Türkçenin İslamiyet'ten sonraki ilk yazılı eserlerinden biri olan Atabetül Hakayık'ı tanıtmaya çalışacağız sizlere. Hacim olarak küçük bir eser olsa da Atabetül Hakayık, İslami dönem Türkçe edebiyat geleneğinin başlangıç noktasında yer alması nedeniyle büyük bir eserdir. Kitap edebi ve fikri bakımdan çok yüksek bir yerde durmasa da, Türkçe kültür havzasının canlanmasında büyük bir etkiye sahiptir. Eserin sahibi Edip Ahmet Yükneki'dir. Edip Ahmet Yükneki'nin hayat hikayesi hakkında dile getirilebilecek şeyler o kadar az ki. Bu yüzden Edip Ahmet'in hayat hikayesi bu güzel manzumesi olup çıkmıştır adeta. Kaynaklarda onun hayatı hakkında destansı bilgiler vardır genellikle. Mesela Türkçenin daha açık söylersek o günkü Çağatay Türkçesinin veya Kaşgar Türkçesinin atası saydığımız Alişir Nevai Türk dilinin o günkü bayrakları, Edip Ahmet'i menkıbevi bir tarzda anlatmaktadır. Onunla ilgili bazı bilgiler aktararak onun toplumunda nasıl bir yer edindiğini de bizlere göstermektedir bu şekilde. Alişir Nevai'nin anlattıklarına göre Edip Ahmet doğuştan kördür. Dindar, takvalı, meraklı, samimi ve zeki bir insandır aynı zamanda. Zahir gözü kapalı olsa da gönül gözü açık bir kişidir. Bağdat'a nispeten yakın bir yerde ikamet eder ve birkaç fersahlık mesafeden Bağdat'a gelerek İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin derslerini dinlemeye gelir. Onun çabası İmam-ı Azam tarafından takdir edilir ve başkalarına örnek gösterilir. Bu bilgiler tarihi açıdan elbette ki sorunlu bilgilerdir. Doğruluk taşımazlar. Çünkü zaman bakımından Ebu Hanife ile Edip Ahmet çok ayrı dönemlerin insanıdır ve onun Bağdat'ta oturduğuna ilişkin de bir bilgimiz yoktur. Doğuştan kör olduğuna dair de elimizde herhangi bir bilgi yoktur. Bunlar menkıbevi masalsı bilgilerdir sonuçta. Bu bilgiler sonuç olarak somut gerçeği yansıtmamaktadır. Ama bu bilgilerden bize yansıyan, bize gelen bir gerçek vardır. O da şudur: Edip Ahmet, Hanefi mezhebine mensup bir şahsiyet ve ilim öğrenme konusunda çabaları olan bir şahsiyet ve insanlara da ahlaki ve dini konularda yol göstermeye çalışan bir öğretmen kimliği taşımaktadır. Anlaşıldığı kadarıyla Edip Ahmet Yükneki Hicri 6. miladi 12. yüzyılda yaşamıştır. Belki önceki yüzyıla da onun hayatını götürmek mümkündür. Yani Hicri 5. yüzyılın sonlarından başlatmak mümkündür onun hayatını. Doğum yerinin Yüknek olduğu belirtilir kaynaklarda. Kendi eserinin sonundaki başka birine ait manzumede de onun Yüknek beldesinden olduğuna dair kesin bir görüş vardır. Ama Yüknek neresidir? Bunu tam olarak söylemek zor. Makalelere konulmuş bir meseledir. Ve Türkistan'da Taşkent şehrinin güneyine düşen bir şehirdir diyenler olduğu gibi bugünkü Kazakistan'a bağlı Türkistan şehrinin, daha çok Yesi adıyla bilinen Türkistan şehrinin yakınlarında bir köy olduğu da söylenmekte ve bu köyde onun kabrinin bulunduğu da belirtilmektedir. Edip Ahmet'in bugün size tanıtacağımız Atabetül Hakayık adlı eserinden başka da eserlerin olduğu sanılmaktadır, tahmin edilmektedir daha doğrusu. Çünkü Edip unvanını taşıyan bir kişi ilimle uğraşmış, belki ömrünün önemli bir bölümünü bilgiyi bulmak, keşfetmek için harcamış, bunun çabasını göstermiş birisi mutlaka bunları yazıya dökmüştür. Bazı kitaplar kaleme almıştır diye düşünüyoruz. O yüzden de başka eserlerin olduğunu düşünüyoruz. Başka nazım şekillerinde, başka türlerde şiirler yazmış mıydı, söylemiş miydi onu da bilmiyoruz. O yüzden şairliği bu eseriyle sınırlı kalmıştır. Fakat daha yüksek bir ihtimal şudur ki Edip Ahmet Yükneki ilimle uğraşan bir kişidir, öğretmekle meşgul olan bir kişidir ve öğretmek için, insanlara yol göstermek için bu eserini kaleme almıştır ve zamanın raiç olan mesleği şairlik olduğundan, şiirle bir şeyler anlatmak daha kolay olduğundan, daha kalıcı, daha etkili olduğundan bu yolu seçmiş olabilir. Aslında meslek olarak şair olmayabilir. Böyle bir kanaate de sahip olabiliriz bu eserinden yola çıkarak. Atabetül Hakayık, hakikatler eşiği demektir. Hakikatlere bir tür giriştir. Başka türlü söyleyecek olursak. Eser, o dönemin beylerinden, devlet adamlarından Dağıt Sipah Sağlar Muhammed Bey'e sunulmuştur. Bu eserin başında müellif tarafından, yazar tarafından belirtilen bir husustur. Bu kişi hangi bölgenin hükümdarıydı veya hangi bölgenin valisiydi veya başka bir görevli miydi, bu konuda elimizde yeterli bilgi bulunmamaktadır. Eser Türkçe'de aruz vezni uygulamalarının ilk örneklerinden birisidir. Meşhur Şahname vezniyle aynıdır. Şahname bilindiği gibi İslamiyet'ten sonra Hicri 4. miladi 10. yüzyılda yetişmiş ve Farsça'nın ilk büyük şair ve ediplerinden biri olan Firdevsi'nin eseridir. Bu vezin kısa ve ritmik mısralar için uygundur. Feulün, feulün, feulün, feul diye formüle edilmiş bir vezindir. Daha ziyade epik eserlerde, hamasi eserlerde, kahramanlık eserlerinde, destanlarda kullanılmış bir vezin olarak görülür. Çünkü ritmiktir, hızlıdır, keskin kesitleri vardır. Bundan dolayı buna uygun diye söylenmektedir. Ama didaktik eserlerde de bunun kullanıldığını görüyoruz. Edip Ahmet'ten sonra da hem Farsça'da hem Türkçe'de hem Arapça'da bu veznin başka alanlarda, didaktik alanlarda da kullanıldığını görüyoruz. Türkçe'deki hece vezninin, Türkçe'nin geleneksel hece vezninin 11'li ölçüsüne de uygun bir vezindir aslında. Eser İslami edebiyatta yüzyıllarca süren bir gelenek haline gelen biçime uygun olarak planlanmıştır. Yani eserde bir giriş bölümü vardır. Giriş bölümü kendi içinde alt bölümlere ayrılabilir. 5 bölüme ayırmışlar araştırmacılar bunu. Yani dua ile tevhid bölümüyle, sena ile Allah'a övgü ile başlar. Daha sonra naat kısmı, peygamber övgüsü yer alır eserde. Bunun hemen devamında yaygın olarak diğer eserlerde de gördüğümüz 4 halifenin yani Hulefai Raşidin dediğimiz 4 halifenin anlatılması, onlara değinilmesi gelir. Yani bir bakıma övgü ile ilgili bir bölümdür. Gene burası halifeleri över, onların niteliklerini, faziletlerini anlatır. Ve sonunda da eserin sunulduğu şahıs olan, devlet adamı olan Dağıt Sipah Sağlar Muhammed Bey'e getirilir söz. Bundan sonra asıl bölümler başlar. 9 bölüm vardır girişten sonra. Giriş bölümünü 5 sayacak olursak 14 bölümlük bir eser. 14 bölüm deyince belki çok yanıltıcı bir izlenim de doğabilir. Çok hacimli bir eser ile karşı karşıya olduğumuz düşünülebilir. Öyle değil tabii ki, çok küçük bir eser diyebiliriz hacim olarak, fiziki olarak, başta da söylediğimiz gibi. 9 bölüm şu şekilde sıralanmaktadır. Türkçe, bugünkü Türkçe ile tabii bu bölümleri sizlere aktaracak olursak: bilginin faydası, cehaletin zararı. Birinci bölüm böyle. İkinci bölüm dilin muhafazası, yani dile sahip olmak, dilin kullanılmasıyla ilgili çekinceler, kurallar, nerede konuşmak, nerede susmak gerektiğine dair hususlar burada dile getirilmiştir. Üçüncü bölüm dünyanın geçici olduğu, dünyanın aldatıcı olduğu, vefasız olduğu gibi konular ele alınmaktadır. Dördüncü bölümde cömertlik, izzeti nefs, yani insanın onurunun yüceliği, insanın yüce bir varlık olduğu ve buna uygun olarak da insanın cömert, açık yürekli, bağışlayıcı insan olması gerektiği dördüncü bölümde ele alınmıştır. Beşinci bölümde insanın bu saygınlığını, cömertliğini, itibarını zedeleyen, ona zarar veren, insanı toplum içinde daha olumsuz bir duruma düşürecek olan kibir konusu ve buna karşı da, onun karşıtı olarak da tevazu konusu ele alınmıştır. Altıncı bölüm gene insanın olumsuz niteliklerinden olan hırs ve ihtiras, açgözlülük, çok istemek, doyumsuzluk gibi konular 6. bölümde ele alınır. 7. bölümde insanın iyi nitelikleri olan kerem, hilim, sabır, yumuşak huyluluk diye çevirebileceğimiz hilim kelimesi, hilim kavramı daha doğrusu ve cömertlik gene 7. bölümün konusudur. 8. bölüm zamanın olumsuzluğu, zamanın geçmekte olduğu ve zamanın insana pek bir şey bırakmadığı, sonunda herkesin zevale, yokluğa, güçsüzlüğe doğru ilerlediği, yani bunun bir kural, bir yasa olduğu konusu ve zamandan şikayet, zamane kelimesini de kullanarak zamandan şikayet, insanların değiştiği, insanların ahlaken olumsuz durumlara düştüğü gibi şikayetler, yakınmalar, eleştiriler. O dönemle ilgili olarak zamanın bozukluğu dediğimiz, bugünkü halk arasında böyle bir konuyu ele almaktadır. Ve 9. bölüm artık son bölümdür. Sonuç bölümü, hatime dediğimiz. Burada da kitap sahibi özür diler okuyuculardan. Özür beyan eder. Ahlaki konuları eksen alan eserlerde bu başlıkların benzerlik taşıdığı bilinmektedir. Yani başka bir eserde ele alacak olsak, didaktik bir eser, yani bu tarihten sonra yazılmış başka eserler, mesela Sadi'nin eserleri veya başka eserler, Yunus Emre'nin eseri mesela Risalet-ün Nusiye gibi, onlar da belki gündemimize gelecek bu programda. Oralarda da aynı başlıkların küçük farklılıklarla devam ettiğini görürüz. Son bölümlerde de bu kitapta olduğu gibi yazarın hayatından duyduğu pişmanlık, yapamadığı şeylerden dolayı pişmanlık, yaptığı şeylerden dolayı pişmanlık, hayıflanma, yaptığı hatalardan yazarın özür dilemesi, bunun dışında tabii özür dileme bir de okuyucudan olmaktadır. Okuyucuya karşı da kendinin mazur görülmesine dair bazı istekleri, temennileri olur yazarların, şairlerin. Muhtemel hatalarından dolayı özür diler ve hataların görmezden gelinmesini bekler. Kitabın sonuna Edip Ahmet'i anlatan bir manzume eklenmiştir. Bu bölümlerin en sonunda başka bir nazım tarafından, başka bir şair tarafından ve burada en başta da belirttiğimiz gibi Yüknek şehrinden veya köyünden, kasabasından tam olarak bilmiyoruz. Oradan olduğu Edip Ahmet'in belirtilmektedir açıkça. Ve eserin dilinin de Kaşgar dili olduğu belirtilmektedir. Eserin yazılış amacı da gene kitaptan anlaşılmakta ve kitabın içeriğinden de bu konuda bilgi edinilmektedir. İslam dininin daha iyi kavranması, insanların daha ahlaklı bireyler olarak yaşayabilmeleri ve İslam'ı esas alan bir dünya görüşünün ortaya konulması eserin yazılış amacı olarak söylenebilir, belirtilebilir. Ve insanlarda İslam anlayışına göre sağlam bir ahlak inşa edilmesi hedeflenir. Aslında Türklerin bölüm bölüm, kesim kesim diyelim Müslüman olduğu, yani birdenbire hep birden Müslüman olmadıkları bir zaman sürecinde bunun devam ettiği bilinmektedir. Bunun için de yeni Müslüman olanların da dinlerini öğrenmeler açısından bu tür çabaların olduğunu görüyoruz. Ama eserin içerisinden gördüğümüz başka bir husus, aslında insanların dinden uzaklaştığına dair şikayetler olduğuna göre eserde, eserin içerisinde bu tür şeyler var. O zaman muhatap aldığı toplumun yeni Müslüman olmuş bir toplum olmayıp belki birkaç kuşak önce bu dinle tanıştıkları ve aslında artık nesilden nesile bu dinin aktarıldığı anlaşılıyor. Eserin 4 nüshası günümüze ulaşmış. Bunlardan ikisi Uygur harfleriyle, ikisi Arap harfleriyledir. Uygur harfleriyle olan iki nüsha, biri Semerkant nüshasıdır, diğeri de Ayasofya nüshasıdır. Ayasofya kütüphanesinde korunduğu için bunlar Uygur alfabesiyle yazılmışlardır. Diğer iki nüsha, biri İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi'nde korunmaktadır, Arap alfabesiyledir. Dördüncü nüsha ise Ankara'da bulunmaktadır. Bunların ikisi de Arap harfleriyledir. Eserin ilk tenkitli metnini Reşit Rahmeti Arat hazırlamıştır. Bu çalışma Türk Dil Kurumu tarafından 1951 yılında yayınlanmıştır ve bundan sonra da Atabetül Hakaik hakkında, Edip Ahmet Yükneki hakkında makaleler, tezler, kitaplar yayınlanmıştır. Eserin yeni basımları hazırlanmıştır. Eserin sözcük hazinesine de baktığımızda, Türkçenin İslamiyet'ten sonra edebi ve fikri bir dil olarak kuruluşunun başlangıç aşamasını görüyoruz. Eserde daha önce yazılmış olan, bu döneme yakın olmakla birlikte daha önce yazılmış olan Kutadgu Bilig'den daha fazla Arapça ve Farsça kelime barındırdığını görüyoruz. Eserin isminden de yola çıkarak bunu da söyleyebiliriz. Arapça bir ismi var, gördüğünüz, duyduğunuz, işittiğiniz gibi. Atabetül Hakayık Arapça bir tamlamadır. Bu da aslında bize şunu gösteriyor. Türk dilinin Arapça ile Farsça ile kaynaşmaya başladığı, alışverişin arttığı bir dönem. Bu eserin yazıldığı dönem. Türkçenin Karahanlı lehçesiyle yazılmış bir eser ve bu lehçe ile yazıldığı için de bugünkü okuyucunun bu eserin diline nüfuz edebilmek biraz çaba gerektirir. Yani bu dilin, bu lehçenin özelliklerini bilmek gerekir. Ama mesela şu dörtlüğü ben sizinle paylaşsam o kadar da anlaşılmaz olmadığı fark edilecek. Garip erdi İslam garip boldu baz, ibadet riya boldu abid mecaz, harabat oramı olup abadan, harap boldu mescit budun bi namaz. İslam garip geldi, garip oldu yine. İbadet riya oldu, ibadet eden hayal oldu. Harabat çevresi imar edildi, harabat meyhane demek. Mescit harap oldu, toplum namaz kılmaz hale geldi diye yakınıyor. Bu bir hadisin şerhidir belki. İslam garip gelmiştir, yine garip hale gelecektir hadisinin şerhidir. Burada bir hususa da değinerek konumuzu bağlamak istiyorum sevgili dinleyenler. O da şudur, bu toprakların yani içinde üzerinde yaşadığımız bu coğrafyanın Türk diline hizmetiyle ilgili. Yani Türk dili bu coğrafyada özel bir çabayla korunmakta, muhafaza edilmekte ve bu dilin hangi bölgeden, hangi lehçeden olursa olsun eserleri gene bu topraklarda, Türkiye'de, İstanbul'da ve başka merkezlerde ele alındığı, tekrar bilim hayatına kazandırıldığı gözden kaçmamalıdır. Yani bizim insanımız, bizim araştırmacılarımız diğer bölgelerde yaşayan araştırmacılardan daha ziyade Türkçe'ye sevgi ve önem göstermektedirler. Programımızın sonuna geldik. Vaktimiz doldu. Atabetül Hakayık'tan bir iki cümle söyleyeceğim. Bilgiden söz eden bir dörtlük paylaşayım en azından sizinle. Kemikte ilik gibidir insana bilgi, insanların süsü akıldır kemiğinki ilik. Bilgisiz, iliksiz kemik gibi bomboş, bilgisiz insan, iliksiz kemiğe sunulmaz el. Yani insanın bilgiyle bir anlam kazandığı burada vurgulanır. Bilgisize doğru söz tatsız olur, ona öğüt nasihat yararsız olur. Ne türlü kirli arınır yıkayınca, cahil yıkanıp arınmaz, kirli olur. Yalan soğan gibi baldır doğru söz, bal ye soğan yiyip acıtmağız. Yalan söz hastalık, doğru söz şifa, bu söz eskilerden vurulmuş bir iz. Sevgili dinleyenler, bugün dilimiz döndüğünce Atabetül Hakayık adlı eseri, miladi 12. yüzyıldan bize ulaşan değerli hazineyi sizlere tanıtmaya çalıştık. Önümüzdeki programlarda yeni eserlerle buluşmak üzere hepinize güzel günler diliyorum. Saygılar sunuyorum. Hoş ve esen kalın sevgili dinleyenler.
kitaplardan.